Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta sizlerle Mülk Suresinin 25, 26 ve 27. ayet-i kerimelerini inşallah okumaya, anlamaya çalışacağız. Geçtiğimiz haftalarda Rabbimizin bu surenin diğer ayetlerinde neler haber verdiğini, bize nasıl bir tablo çizdiğini hatırlayarak bu hafta işleyeceğimiz konuya girmiş olalım. Rabbimiz kendisinin Rahman sıfatıyla nasıl yeryüzünü donattığını, yeryüzünde mümin olsun, kafir olsun, insan olsun, hayvan olsun, bütün canlıları nasıl rızıklandırdığını, yeryüzünde ve gökyüzünde ne gibi nimet kapıları açtığını hatırlatmıştı. Ve bu tablolar içerisinde bir insanın dümdüz bir yolda yürümesi mi daha kolay, yoksa engebeli bir arazide farklı farklı yerlerde daralan, genişleyen, yokuş çıkan, aşağı çukura düşen yollarda yürümenin mi, hatta bunun içine dikenli arazide yürümenin mi daha kolay olduğunu sormuştu. Kendisine varan yollarda iman yolu Allah'a dümdüz giden bir yoldur. Bir de küfrün insanın vicdanıyla, fıtratıyla ters düşen, Allah'ın diğer yarattığı hadiselerle, etrafındaki insanlarla ters düşen bir hali vardır ki, burada da insan adeta soluksuz kaldığı, yıprandığı, yorulduğu, engebeli bir arazide yürüyor gibidir. Aynı zamanda bu insanın iç dünyasındaki yürüyüşün de bir örneğidir demiştik. İnsan iç dünyasında Allah'a doğru giderken, gönül aleminde karşılaştığı sıkıntılar, dertler ona büyük bir sıklet, yük olmaz. O gönül hoşluğu ile Rabbinden razı olarak bu yolculuğa devam eder. Fakat kafir, münafık ruhlar ise başlarına gelen her türlü derdi, sıkıntıyı büyütürler ve artık iç dünyalarındaki bu hayat yolculuğu kendilerini yıpratan, yoran bir hale döner. Daha sonraki ayetlerde Rabbimiz kendisinin kullarına kulaklar verdiğini, gözler verdiğini, kalpler verdiğini, fakat insanların genel itibariyle bu nimetleri yerinde kullanamadığı için şükrünü ifa edemediğini bildirmişti. Elbette her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Kulak, güzel şeyleri duymak içindir. Göz, güzel şeyleri görmek içindir. Hakka çağıran, davetçileri dinlemek, onların yolunu takip etmek içindir. Kalp de yine Allah'a giden, Allah'a çağıran bu davetçilerin, bu elçilerin, bu münadilerin çağrılarına kulak vermek, onları hassas bir teraziyle işlemek içindir. Fakat genel olarak insanlık, özel olarak da Rabbimizin en çok müttaki olarak ayırdığı kullar hariç, müminlerde bile şükür, sabır istenilen oranda değildir. Bu manada biz ne kadar çok şükredersek şükredelim, Allah'ın verdiği nimetler karşılığında bizim şükrümüz yine az gelecektir, az kalacaktır. Ama sahip olduğumuz nimetler cinsinden, onları Allah'ın istediği şekilde kullanarak şükrümüzü ifa etmeye çalışmak lazım. Bu noktada inşallah bugün de birkaç hadis-i şerifle örnekler vereceğim. O şükrün gece gündüz sadece namaz kılmak, sadece tesbihatla meşgul olmak şeklinde değil, ne gibi bir nimete sahipsek, Allah bize hangi hususta nasıl bir farklı nimet ihsan etmişse, onları Allah'ın emri, rızası istikametinde kullanmakta şükürdür. Yine geçtiğimiz hafta son olarak konuştuğumuz, anlattığımız ayet-i kerime Mülk suresinin 24. ayet-i kerimesiydi. Burada da Rabbimiz insanın yeryüzünde çoğalıp yaratılmasını ve bu hayatın ardından gelecek onun huzurunda mahşer yerinde toplanmayı hatırlatmıştı. Siz burada neye sahip olursanız olun, ne gibi nimetler içinde yaşarsanız yaşayın, isterseniz bu nimetler karşılığında şükredin, isterseniz nankörlük edin, hepiniz tekrar Allah'ın huzurunda toplanacak ve herkes ne yaptığını, neyi eksik yaptığını orada görecektir. Bu manada hayatın bütün kıvrımları döne dolaşa Allah'a varır. Bütün yolların başlangıç noktası Allah'tır ve yine bütün yollar, bütün hayatlar ona döner. Biz bu şekliyle haydan gelip hu'ya gideriz. Hay olan Allah, canlı olan, diri olan Allah bize hayatı ihsan ettiği gibi yine ona hu'ya döneriz ki o da mahşer gününde artık ölümle, tekrar ölümden sonraki diriltilişle onun huzurunda toplanmakla meydana gelir. İşte o zaman bu dünyanın ne kadar fani, ne kadar geçici, insanı ne kadar meşgul eden bir oyuncak olduğunu anlamış oluruz. Gerçek hayat başladıktan sonra, ahiret hayatı başladıktan sonra ise artık iş işten geçmiş olur. Geriye dönüp bu geçmişteki hayatı telafi etme imkanı yoktur. Muhterem dinleyicilerim, bu hafta Rabbimizin kelamına tekrar muhatap olduğumuzda yeni hangi hususlarda bizi hangi şekilde terbiye etmektedir, nasıl yetiştirmektedir, nasıl önümüzü, ufkumuzu açmaktadır? Gelin Mülk suresinin 25. ayetinden başlayarak önce okuyalım, sonra anlamını verelim, sonra da üzerinde konuşmaya çalışalım. Estaizu billah, bismillah. وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادَقِينَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ Buna rağmen hala eğer doğru söylüyorsanız bizi tehdit edip durduğunuz kıyamet ne zaman gerçekleşecek diye alay ediyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım. Nihayet kıyameti yakından gördüklerinde, inkar edenlerin yüzleri korku ve kederden simsiyah kesilir. Onlara alay ederek küstahça isteyip durduğunuz şey işte bu denilir. Sadakallahul azim. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerimelerde çok önemli birkaç prensip var. Birincisi, kafirler mete hazel vaat, şu kıyamet günü, şu Allah'ın haber verdiği, uyardığı, korkuttuğu o dehşet günü ne zaman gelecek diyerek Peygamber Efendimiz'e, müminlere sorarlar. Bu aslında günümüzde sıkça sorulan, sorulmaya devam edilen bir sorudur. Rabbimiz ilk insandan itibaren iman edilecek esaslar arasında ahiret günü, hesap günü dediğimiz kıyametle başlayan süreci de dahil etmiştir. Nasıl bizden önceki peygamberlere, ilk peygamberden itibaren son peygambere kadar hepsine birden iman ediyorsak, ilk devirdeki ilk yaratılan insanlar da kendi devirlerindeki peygamber ve ondan sonra gelecek peygamberlere iman ediyorlardı. Sonuçta iman gayba olur, görünmeyen alem olur. İnsan gördüğü bir şeye iman etmez, onu görür, bilir. Bu manada Allah ilk insandan itibaren birçok iman esasında hepimizi ortak kılmıştır. Kıyamet de bu manada bütün peygamberlerin haber verdiği Allah'ın gayb ilmiyle örttüğü, insanlara haber vermediği bir zaman dilimidir. Hatta Rabbimiz insanları apansız gündelik işleri içinde kıskıvrak yakalamak için neredeyse onun bilgisini ne zaman kopacağını kendimden bile saklayacağım buyuruyor mealen. O halde kıyametin meçhul olması, vaktinin, saatinin söylenmemiş olması da Allah'ın hikmetinden. O bu sayede her an insanların teyakkuz halinde uyanık ve Allah'ın huzuruna çıkacakmış gibi yaşamalarını istiyor, murad ediyor. Mümin kendisini güvende hissetmez. Mümin her an ölümle karşılaşacakmış gibi, mümin her an kıyametle yüz yüze gelecekmiş gibi teyakkuz halinde, uyanıklık halinde hayatını devam ettirir. Bilir ki o bir gün gelecek olan ölüm ya bugün ya yarın muhakkak gelecek. Kıyamet de er veya geç kopacak. Bundan kaçış mümkün değil. Bunu ertelemek mümkün değil. Allah'ın murad ettiği saat gelip yaklaşınca artık hiçbir kuvvet onu engelleyebilecek durumda değil. Burada kafirlerin kıyametle ilgili peygamberlerden bilgi sorması veya müminlerden bilgi sorması ona hazırlık yapmak için değil. Peygamberimiz yakında kıyamet gelecek, yakında ölüm gelecek, yakında hepiniz Allah'ın huzurunda toplanıp hesap vereceksiniz deyince hadi getir o kıyameti de görelim diyerek onun söylediği bu hakikati küçümsemek için, peygamberimizle alay etmek için Allah'ın haber verdiği o azap gününü hor görmek için, basite indirgemek için kendilerinin çıkardığı bir metot. Hadi o kıyamet gelsin de bizi korkutup durduğun o azabı, o helaki, o cezayı görelim. Bakalım ne kadar büyükmüş diyerek adeta Allah-u Teala ile dalga geçiyorlar. Onun verdiği bilgileri küçümsüyorlardı. Ve ayet-i kerimenin devamında in küntüm sadıkîn, eğer doğru söylüyorsanız, eğer sadık kimselerdenseniz diyerek peygamberleri küçümsüyorlardı. Aslında onlar da peygamberlerin sadık olduğunu, doğru sözlü kimseler olduğunu, bu yüzden de kıyametin er geç muhakkak geleceğini biliyorlardı. Fakat alay etmek, hakaret etmek kâfirlerin bir özelliğidir. Doğru sözlerle karşılaşıp onlara bir bahane bulamayınca, bir kılıf bulamayınca önce sözlü olarak alaya, hakarete başvururlar. Daha sonra bu bir ileriki safhaya geçer. Fiili saldırılara geçer. Ve işkence ederler, baskı altına almaya başlarlar. Her türlü ellerinden gelen imkanı kullanarak müminleri, kendilerine doğru sözü haber veren o peygamberleri sıkıştırmaya, o davetlerinden vazgeçirmeye çalışırlar. Burada Peygamber Efendimizin böyle kıyamet saatine soran kimselere nasıl cevap vereceği de öğretiliyor. Kul de ki innemel ilmu indallah. İlim çok geniş bir kavram. Her şeyin bilgisi manasında ama burada özellikle kıyamet bahsi anlatıldığı için kıyametle ilgili bilgi Allah'ın katındadır. O her şeyi bütün detaylarıyla bilir ve dilediği zaman dilediği kadarını kullarına haber verir. Ve innemâ ene nezîrun mübîn. Ben de size kıyameti haber veren bir uyarıcıdan, apaçık bir uyarıcıdan ibaretim. Yani kıyameti ben kopartmayacağım. Kıyamet benim hazırladığım bir organizasyon değil. Ben sadece böyle bir günün geleceğini haber veren, bana da haber verilmiş bir sıradan insanım. Burada Rabbimiz bambaşka bir tabloyla zamanı adeta ileriye sarıyor ve kıyametin koptuğu o anda kafirlerin, mücrimlerin nasıl perişan halde olduklarını bize bir tablo halinde tasvir ediyor. Şöyle ki, nihayet kıyameti yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri korku ve kederden simsiyah kesilir. Çok canlı bir tablo. Bir insanın panik halinde, korku halinde nasıl renk değiştirdiğini, kas katı kesildiğini, çaresiz kaldığını, o bekleyip durduğu korkunç halin kendisini nasıl yutacağını fark ettiğini gösteriyor. İşte böyle bir anda o kafirlere Allah'ın emrettiği şahıslar tarafından, belki melekler tarafından, belki zebaniler tarafından, cehennemde görevli melekler tarafından alay ederek küstahça isteyip durduğunuz şey işte bu denilir. Bu da onların kıyameti, Allah'ın azabını, helakini hissettikleri anda, bedenen fark ettikleri anda bir de psikolojik olarak nasıl mağlup olduklarını, olacaklarını gösteriyor. Artık onların böyle gözleriyle gördükleri bir helake, azaba söyleyecek bir sözleri kalmaz. Bu iki ayette peş peşe iki zaman diliminden bahsediliyor. Bir, Peygamber Efendimizin hali hazırda hayatta olduğu, kafirlerin onunla mücadele ettiği, onu sözleriyle susturmak, köşeye sıkıştırmak istedikleri tablo. Bir de aradan geçen yüzlerce, belki binlerce yıl sonra bir anda kendi amelleriyle, yaptıklarıyla yüz yüze kalacakları kıyamet hengamı. Burada o kafirler inkar ettiklerinin bir anda karşılarında görünce adeta elleri ayakları birbirine karışır, ne yapacaklarını bilmez ve her şeyi yürüten, her şeyi kudret eliyle idare eden Allah'ı inkar etmiş olmanın çaresizliği içinde kıvranırlar. Ve artık iş işten geçmiştir, artık geriye dönüş imkanı kalmamıştır. Hatalarını telafi edecek, küfürden sonra iman edecek, günahlarını tevbeyle yıkayacak bir zamanları kalmamıştır. Artık zaman tükenmiş, artık sonsuz bir zaman başlamıştır. Böyle bir anda eli boş gelmiş olmanın, hatta günah yüküyle, küfür ve isyan yüküyle Allah'ın huzuruna çıkmış olmanın çaresizliği kafirleri perişan eder. Rabbim bu büyük günün azabından, o büyük günün dehşetinden hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle devam edelim. An Enes'in radıyallahu an kal. Dakhala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el mescide. Feyza hablun memdudun beynes sariteyn. Fekal, ma hazel habl? Kalu, hâze hablun li Zeynep. Feyza fetarat taallakat bih. Fekala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, hulluhu li yusalli ahadukum neşatahu fe iza fetara fel yerkut. Müttefekun aleyh. Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescide girmişti. İki direk arasına uzatılmış bir ip gözüne ilişti. Bu ip nedir diye sorunca ashab-ı kiram, bu Zeynep binti Cahş'a ait bir iptir. Namazda ayakta durmaktan yorulunca ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu hemen çözünüz. Sizden biriniz canlı ve istekli olunca nafile namaz kılsın. Yorgunluk ve gevşeklik hissettiği zaman ise yatıp uyusun buyurdu. Bu hadis-i şerif bu şekliyle Buhari'nin teheccüd babında, Müslim'de Müsafirîn babında yer alır. Ayrıca Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace de bu hadis-i şerifin benzer şekillerini rivayet etmiştir. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif üzerinde düşünürken şunları söylemek mümkün. Birincisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan Hazreti Enes, Enes bin Malik, adeta adım adım Peygamber Efendimiz'i takip etmiş ve 10 yaşından 20 yaşına kadar 10 yıl boyunca ondan gördüğü hareketleri, onun sözlerini o genç dimağına adeta kazımıştır. Daha sonraki dönemlerde de insanlara peygamberimizi, onunla beraber yaşadığı şeyleri, sünnet-i seniyyesini anlatmıştır. Böylece onun hatıraları, bizzat birinci elden gördüğü, yaşadığı, hissettiği şeyler tarihte kalmamış, günümüze kadar intikal etmiştir. Biz de birkaç haftadır Hazreti Enes'in bu rivayetlerinden bölümler okuyoruz. Burada da Hazreti Enes, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Mescid-i Nebi'de yürürlerken, o mescidin bir köşesinde iki tane hurma ağacının arasına bir ip bağlandığını görüyorlar. Peygamber Efendimiz etrafında olup bitenlere gözünü kapatıp yoluna devam eden bir insan değil. Böyle bir şeyin mahiyetini öğrenmek için etrafına soruyor. Bu ip nedir diye. Onlar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Zeynep binti Cahş'ın geceleyin ibadet etmek için mescitte ayakta namaza durduğunu, fakat bir müddet sonra yorulup halsizleşince bu ipe yaslanarak, bu ipe tutunarak ibadete devam ettiğini söylüyorlar. Netice itibariyle Peygamber Efendimiz kendisi de daha önceki hadis-i şeriflerde okumuştuk programlarımızda. Allah'a şükür maksadıyla ibadetler etmiş, gecenin uzunca bir bölümünde namaz kılmış, Kur'an-ı Kerim okumuş vesaire. Hatta ayakları şişmiş zaman zaman. Fakat burada Hazreti Zeynep'in böyle bir ibadet şevkiyle gece geç saatlere kadar uzunca ibadet etmesini uygun görmüyor. Kendisi Allah'ın verdiği özel bir ikramla nimetlenerek adeta insanüstü bir gayretle ibadet ederken başka insanların benzer bir şekilde aşırı derecede yorulmasına uygun görmüyor, müsamaha etmiyor. Aslında biraz önce anlattığımız ayet-i kerimelerdeki gibi Peygamber Efendimiz de, ashabı da, Ehl-i Beyti ailesi de o kıyamet gününün dehşetinden, o mahşer gününün, o mahşer sabahının korkusundan Allah'a çok miktarda kulluk yapmanın gereğini inanıyorlar, düşünüyorlar. Bu istikamette bir hayat yaşamaya çalışıyorlar. Onların kendilerini yıpratırcasına, perişan edercesine ibadete meyletmelerinin sebebi de bu. Yarın ahiret gününe eli boş gitmemek. Fakat Peygamber Efendimiz bu dinin tebliğcisi, bu dini en güzel yaşayan, en güzel yaşatan ve gördüğü doğruları teşvik ederken yine gördüğü yanlışlara anında müdahale eden bir insan, eşinin böyle bir nafile için mescide ip bağlamasını, o ip sayesinde ayakta durarak zorla ibadet etmesini uygun görmüyor. Hemen o ipi çözmelerini istiyor ve bunun gerekçesini de söylüyor. Siz canlıyken, istekliyken, yorgun değilken namaz kılın. Yorgunluk, uyku çöktüğü zaman bir insan o haliyle ibadetinden lezzet alamaz. O yüzden gitsin, dinlensin, kendine gelsin, gücünü toplasın, tekrar ibadet etmek istiyorsa kalksın ibadet etsin. Bu ölçü aslında hayatımızın her karesinde riayet etmemiz, gözetmemiz gereken bir ölçü. Ahiret hayatı mühim, ahiret hayatı sonsuz bir hayat. Ama bir insanın böyle bir hayat için dünyada yokmuş, başka ihtiyaçları bulunmuyormuşçasına dünyayı küçümsemesi, pas geçmesi, dünyayla ilgili ihtiyaçlarını görmezden gelmesi dinimizin tasvip etmediği bir husus. Bu manada dengeli olmak, hayatı bir bütün olarak görmek, dünyayı unutmadan, dünyada yaşadığını unutmadan ahirete meyletmek, ahiretle ilgili azık biriktirmeye çalışmak önemli. Fakat dünyaya bakarken, dünyayı unutmayayım derken ahireti de unutmamak gerekiyor. O dengeyi korumak gerekiyor. Bu manada Peygamber Efendimiz hata kimden olursa olsun onun hatasını görmezden gelmemiş, kendi eşlerinden, müminlerin annelerinden olan Zeynep binti Cahş annemizin bile yapmış olduğu bu hatayı düzeltmiştir. Hakkın hatırını âli tutmuştur. Bu manada biz de hatalı gördüğümüz şeyleri kimin yaptığına bakmaksızın düzeltmeye gayret etmeliyiz. Muhterem dinleyicilerim, sohbetimiz uzadı. Çok kısa bir menkıbeyle sohbetimizi tamamlayalım. Allah dostlarından çokça ismini duyduğunuz Zünnuni Mısri Kuddise Sirruh'tan şöyle bir hadise nakledilir. Zünnuni Mısri bir seyahat esnasında bir kadınla karşılaşır. O kadın muhtemelen Allah'ı seven, takva sahibi bir kadın olmalı ki aralarında şöyle bir konuşma geçer. Zünnuni Mısri o kadına Allah'a muhabbetin son noktası, son derecesi nedir diye sorar. O da biraz sertçe, saçmalama ey şaşkın der. Muhabbetin sonu olmaz. Zünnun tekrar sorar. Niçin? Kadın, sevgili sonsuz da ondan der. Muhterem dinleyicilerim, bu kısada dikkatimizi çeken hususlardan ilki, kendisi bir Allah dostu olmasına rağmen başka birisinden bir hakikat duyması, onun künhünü anlamaya çalışması, derinliğine vakıf olmaya çalışması ve sorular sormasıdır. Bir insan, ben oldum artık her şeyi biliyorum modundaysa, artık onun yeni bir şey öğrenme kabı dolmuş demektir. Bu yüzden insanların farklı farklı seviyeleri var. İnsanların farklı farklı bakış açıları, tecrübeleri var. Herkesin herkesten öğrenebileceği bir husus var. Bazen insan fazilet sahibi kimselerden, bazen zaaf sahibi, ahlaki noktadan eksikleri bulunan varlıklardan, bazen de daha önce menkıbelerde geçtiği üzere insan olmayan, mesela bir böcekten, bir güneşin hareketinden, tefekkürle baktığı herhangi bir varlıktan bir takım şeyler öğrenebilir. Sonuçta dünya bir mektep, bir medrese, bir okul. Burada herkes ders görmekte. Yeter ki alıcı gözle bakmak lazım. Muhakkak insanın istifade edeceği bir şeyler var. İkinci bir husus, Zünnuni Mısri erkek, konuştuğu kimse kadın ve kadının baktığı, gördüğü husus Zünnuni Mısri'yi etkileyen, onun fark edemediği, öğrenmek istediği, talip olduğu bir husus. Demek ki bazen erkekler gönül aleminde önde olabilir, bazen kadınlar olabilir. Dinimizde erkekler kadından üstündür veya kadınlar erkekten her zaman için alt seviyededir, ikinci sınıf varlıktır gibi düşünmek de doğru değil. Allah dostları arasında pek çok hanımların ismi de geçiyor. Bir diğer husus da Allah-u Teala nasıl sonsuz ise ona yaklaşmak da, ona gidecek yollar da o kadar sonsuzdur. Rabbimizin farklı kullarına farklı tecellileri bulunduğu gibi ona olan yaklaşmakta da bir nihayetsizlik vardır. İnsan Allah'a ne kadar yaklaşırsa aslında Allah'la arasındaki mesafe o kadar daha genişlemiş olur. Çünkü Allah her yönüyle mükemmel, her yönüyle sonsuz bir varlıktır. Ona yaklaşmak istedikçe biz aslında adım adım yaklaşırız. Bir noktada başladığımız yerden geldiğimiz yere kadar mesafe alırız, yakınlaşmış oluruz. Ama gideceğimiz mesafe de aynı nispette geniştir, sonsuzdur, bitmez. Her merhaleden sonra bir başka merhale vardır. Her duraktan sonra bir başka durak, her menzilden sonra bir başka menzil. Bu yolculuk bitmez. İnsanın ömrü o yolculuğu tamamlamaya yetmez. Çünkü varılmak istenen nokta, son nokta, bir türlü yakına gelmez, hep bizden uzaklaşır. Rabbimiz o muhabbet basamaklarında bize rızasına ulaşma yollarını öğretsin. Her an biraz daha kendisine yaklaşmanın aşkını, şevkini nasip etsin. Bizi o heyecandan, o muhabbetten mahrum bırakmasın. Bu dualarla bu haftaki programımızı bitirmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun.